Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 Behmen 1401, Hicri Gamer'i 22 Recep 1444 ve Miladi Takvim'le 13 Şubat 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Amerika'nın Batı Asya'daki düşüşü ve ilahi önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleri ile son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıldönümü kutlamalarını halkın geniş ve coşkulu katılımını takdir etti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu yayınladığı bildiride İran milletinin 22 Behmen yürüyüşündeki destansı ve düşmanı kıran varlığını takdirle karşıladı. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı onayı ile Türkiye ve Suriye yapılan yardım uçuşları seyir sefer ve havaalanı vergilerinden muaf tutuldu. Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Ve Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapısının açılması iddiası reddedildi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıldönümü kutlamalarına halkın geniş ve coşkulu katılımını takdir etti. Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıldönümü kutlamalarına halkın geniş ve coşkulu katılımını takdir ederek 22 Behmen yürüyüşünde halkın muhteşem varlığı, düşmanların komplolarını ve fitnelerini etkisiz hale getiren milletin İslami nizamı ve inkılabının ülkülerine olan bağlılığını ve dayanışmasını gösterdiğini belirtti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reis'i pazar akşamı Bakanlar Kurulu toplantısını yaptığı konuşmada şunları söyledi. Aziz halkımızın dünkü yürüyüşe katılıp inkılabın bilge liderine lebek diyerek düşmanlarına karşı birlik ve beraberliğini göstermeye kararlıydı ve inkılaba, nizama ve velayete sahip çıktıklarını bir kez daha ispatladılar ve düşman da halkın bu destansı ve anlamlı varlığının mesajını aldı. Cumhurbaşkanı Reis'in konuşmasının başka bir bölümünde de başta İnşaat Bakanlığı yetkilileri olmak üzere FEC Kültür ve Sanat Festivallerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarını dile getirerek inkılapçı akım bazı kara propagandalara rağmen FEC Festivallerini görkemli bir şekilde düzenledi diye kaydetti. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu yayınladığı bildiride İran milletinin 22 Behmen yürüyüşündeki destansı ve düşmanı kıran varlığını takdirle karşıladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu bu bildiride 22 Behmen yürüyüşünde halkın destansı, görkemli ve şaşırtıcı varlığını takdirle karşıladı ve milli çıkarların korunmasını, halkın ve nizamın ihtiyaçlarına cevap verilmesini ve bu devrimci ve halkçı kurumun kesin ve kaçınılmaz stratejisi olarak gördü. Yeni Haber Ajansı'na göre bu bildirinin bir kısmında şu ifadeler yer aldı. 22 Behmen 1401 tarihi ülke çapında düzenlenen ve ülkenin her köşesinde 10 milyonlarca kişinin coşkulu ve hayranlık uyandıran varlığıyla gerçekleşen yürüyüşte İran'ın onurlu ve kahraman milletinin farklı sınıflarının ve üyelerinin şaşırtıcı destanı İranlılara karşı düşmanın yanlış hesaplarına bir kez daha meydan okudu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu düşmanın marjinalleştirme planının apaçık ve gizli boyutlardaki tam denetimiyle düşmanın bu alandaki stratejisinin yenilgiye uğratıldığını ilan ederek, basiret sahibi İran halkının anlayış, akıl ve zekasını överek, çeşitli alanlarda halka hizmet alanlarının devamını ve derinleşmesini tevazu ve özenle sürdürecektir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı 22 Behmen yürüyüşünün en büyük mesajı inkılabın halkın kalbinde yer aldığına vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, İrib İnkılap Radyosu'nun Fecr Yaratanlar programına verdiği demecinde, her zaman sahada varız ve halkın desteğiyle kara hava ve deniz sınırlarındaki her türlü tehdide karşı %100 hazırlık içindeyiz dedi. Amiral Seyyari sözlerini şöyle sürdürdü. Bu yıl 22 Behmen'deki muhteşem yürüyüş, halkın inkılabı desteklemek için çaba sarf ettiğini gösterdi. Ve halkın en büyük mesajı, inkılabın halkın kalbinde bir yeri olduğu ve her zaman devrimi destekledikleri ve hiç kimsenin bu inkılabı hiçbir şekilde zarar vermesine izin vermeyecekleri oldu. Mübarek Çelik'in işletme başkan yardımcısı, Mübarek Çelik grubunun %34'lük payı ile İran'ın dünyanın çelik üretiminde rekor üreticisi olduğunu söyledi. Dünya Çelik Birliği son raporunda 2022 yılında dünyadaki ham çelik üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %4.3 azalarak 1.831.500.000 ton olduğunu kaydetti. Dünya Çelik Birliği'nin raporunda belirtildiği üzere ancak İran'ın üretimindeki bu düşüşe rağmen %8 büyümeyle dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında en yüksek büyüme oranına sahip ülke oldu. Maden Dünyası'nın raporuna göre Mübarek Çelik firmasının işletme başkan yardımcısı Gulam Rıza Selim'i, İran'ın bu dönemde ham çelik üretiminin 30 milyon 600 bin ton olduğunu söyledi. Mübarek Çelik işletme başkan yardımcısı sözlerine şunları ekledi. Mevcut istatistiklere göre 2022'de Batı Asya bölgesinde 44 milyon ton çelik üretilmiştir ki bunun %69.5'i İran'a aitti. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı onayıyla Türkiye ve Suriye yapılan yardım uçuşları seyru sefer ve havaalanı vergilerinden muaf tutuldu. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdat Bezpaş'ın onayıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik tüm yardım seferleri seyru sefer ve havaalanı vergilerinden muaf tutuldu. İran Sivil Havacılık Kurumu'nun raporuna göre Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem ve dünya ülkelerinden insani yardım gönderilmesinin ardından Sivil Havacılık Kurumu Başkanı'nın önerisi ve Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı onayıyla depremzedelere yardım için İran hava sahası ve havaalanlarından geçen tüm insani yardım uçuşları hava ve havaalanı seyru sefer ücretlerinden muaf tutuldu. Türkiye'de depremin başlamasından bu yana Tebriz ve Tahran havalimanlarından Türkiye ve Suriye'ye ilk yardım kargo taşıyan çok sayıda kargo uçağı kalktı. Türkiye Sismoloji Merkezi Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde artçı sarsıntıyı bildirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre artçı sarsıntının meydana gelmesiyle birlikte hasar gören binaların çevresindeki kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu. Bu arada El Cezire kanalı şiddetli depremin ardından ana pistindeki hasar nedeniyle uçuşlarını durduran Türkiye'nin güneydoğusundaki Hatay Havalimanı'nın ilk kez faaliyetlerine yeniden başladığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İnsani İşler ve Acil Yardımdan Sorumlu Yardımcısı Martin Griffiths de depremin merkez üssü olan burada yani Türkiye ve Suriye'de pazartesi günü yaşananlar ve bölgede son 100 yılın en kötü olayı olarak kabul ediliyor dedi. Türkiye'deki deprem can kaybı sayısı 4.988 olarak 29.605 kişiye ulaştı. Suriye'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.548 olarak açıklandı. Türkiye'de depremden etkilenen 10 ilde gıda, tıbbi ürünler, tuvalet, çöp toplama ve sağlık tesislere düzenli erişimin olmaması bulaşıcı hastalık riskine neden oldu. İran Press Haber Ajansı'nın raporuna göre Gazete Duvar'ın internet sitesinde yer alan haberde deprem felaketinin yaşandığı illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sürerken depremin olduğu bölgelerde salgın hastalık riski de yaşanıyor. İstanbul Tabip Odası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sizi acilen sorumluluğunuzu yerine geçirmeye çağırıyoruz. Depremin ağır yıkıma neden olduğu bölgelerde temel sağlık hizmetlerinin verilebileceği uygun birinci basamak sağlık birimlerinin kurulması gerekiyor çağrısında bulundu. İstanbul Tabip Odası yaptığı açıklamada depremin 6. gününde artık ishal, üsiye, pnömoni gibi bulaşıcı hastalıklar başladı. Bölgede acilen birinci basamak sağlık hizmetlerine başlanmalı ve kronik hastalıklar için ilaç temin noktaları oluşturulmalıdır. Şimdiden önlem alınamazsa salgın hastalıkların başlaması an meselesi. Acilen yıkımın olduğu yerleşimlere ulaşılabilir konumda birinci basamak sağlık hizmet ve ilaç temin merkezlerinin açılması gerekiyor ifadelerini kullandı. Depremin olduğu bölgelerdeki binaların çökme nedeni ve bu afetin ihmalkarları hakkında adli soruşturma başladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye Başsavcılığı ülkenin depremden etkilenen bölgelerinde 105 müteahhitin tutuklanmasına karar verdi. Bu karara göre şu ana kadar 7 müteahhit standart dışı konut yapımında kasten ihmal suçundan tutuklandı. Cumartesi günü bazıları Türkiye'den kaçan 12 suçlu müteahhit daha tutuklandı. Depremin olduğu bölgelerdeki binaların çökme nedeni ve bu afetin ihmalkarları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu konuda ihmalkar veya kasten ihmalkar davrananların yargılanacağını ve depremin olduğu bölgelerde gasp ve yağmalama iddiasıyla 57 kişinin tutuklanarak adli makamlara teslim edildiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı sosyal medya üzerinde Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapısının açıldığına dair iddiaları yalanlayarak asılsız nitelendirdi. Reuters, Cuma günü ismini açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Ankara'nın 10 yıl süren düşmanlığın ardından Suriye'de bir sınır kapısını yeniden açarak depremzedelere doğrudan Şam kontrolündeki bölgelere yardım göndermek için görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Ancak şimdi İrna bir raporda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile depremin vurduğu Hatay'da bir araya gelerek sosyal medyada Ankara kapıları açacak ve Suriye vatandaşları Türkiye'ye gelecek şeklinde yayınlanan iddianın yalandan ibaret olmasına işaretle bu tür içerikleri söylenti ve asılsız olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü. Ankara iyi niyet ve insanseverlik temelinde Suriye'ye gönderilen yardımın güvenli bir şekilde geçişini garanti ediyor ve bu kararı uygularken dış yardım taşıyan uçaklara hava sahasını açmıştır. Çavuşoğlu Türkiye'den Bab el Hava sınır kapısından insani yardım taşıyan 40 tırın Suriye geçişine ilişkin bilgi vererek ayrıca kilisinde 2 adet aktif sınır kapısı birimi açık olup bu kapıdan Suriye'ye uluslararası yardım gönderilebilmektedir diye kaydetti. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom ile meydana gelen Suriye depreminde hayatını kaybedenlerin durumu hakkında Şam'da görüştü. Yine pres haber ajansının bildirdiğine göre bu toplantıda Suriye Cumhurbaşkanı, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin bu durumda depremzedelerin tıbbi ve insani ihtiyaçlarını öğrenmek için Suriye yaptığı ziyaretin önemini vurgulamış ve bu uluslararası kuruluşun Suriye sağlık sektörünü destekleme çabalarını takdir etmiştir. Esas sözlerini şöyle sürdürdü. Suriye, bu ülkedeki sağlık sektörünün gerçekliğini değerlendirmek için kapsamlı bir plana dayalı olarak Dünya Sağlık Örgütü ile etkili bir işbirliği istiyor ve amacı kanser gibi tehlikeli ve kronik hastalıklarla başa çıkmak için kaynak, ekipman ve ilaç eksikliğini gidermektir. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı kendisinin ve heyetinin Halep'e yaptığı ziyareti depremzedelerin tıbbi ve insani ihtiyaçlarının tespiti için bir fırsat olarak nitelendirerek bu kuruluş bir sevkiyat tıbbi yardım malzemesi gönderdi ve önümüzdeki günlerde bir sevkiyat daha gönderecek açıklamasında bulundu. Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı pazar gecesi yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki depremin ardından ülke genelinde 15 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Cezire'nin bildirdiğine göre David Miliband ayrıca bu örgütün Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeyine insani yardım gönderdiğini de sözlerine ekledi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye temsilcisi El Cezire kanalına yaptığı açıklamada bu ülkedeki depremde 140 bin kişinin yaralandığını söyledi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere yardım için 42 milyon dolarlık acil yardım talebinde bulundu. Filistinli yetkililer, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için Kudüs ve Filistin'in Batı Şeria'daki camilerinde yaklaşık 1 milyon dolar para toplandığını bildirdi. Fars Haber Ajansı Filistin'in El Yom'dan naklen aktardığı raporuna göre Filistin Vakıflar Bakanı Hatem El Bakri, pazar günü Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'teki camilerde kılınan cuma namazının ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar toplandığını duyurdu. Arap Birliği Genel Sekreteri, Kudüs şehrinin sadece Siyonistler tarafından işgal edilmediği, aynı zamanda tarihi, İslami ve Hristiyan kimliğinin de değişme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Sputnik Haber Ajansı'nın raporuna göre Ahmet El-Gaiz dün Kudüs İstikrar ve Kalkınma Konferansı sırasında Kudüs'ün Arapların vicdanını yerleşmiştir ama bugün işgalin yanı sıra tarihi kimliği değiştirme girişimi ile karşı karşıyadır ve işgal rejimi baskı, ev yıkımları ve diğer keyfi eylemlerle onu Yahudileştirmeye çalışıyor uyarısında bulundu. Siyonist rejimin insansız hava aracı biriminden sorumlu bir subay bu rejimin Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof hava üssünde öldürüldü. Ve son haberimiz. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı yetkilisi 5000'den fazla böbrek hastasının ilaçsızlık nedeniyle ölümün eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Sputnik Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anis El Subhi, ilaç ve diyaliz cihazlarının tükenmek üzere olduğunu ve diyaliz merkezinde yeterli rezervlerin olmadığını belirtti. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya'nın dolara bağlılığını bitirme yönündeki yeni adımı etrafında. Amerika'nın doları diğer ülkelere bir baskı aracı olarak kullanma yönündeki isteği, kimi ülkelerin küresel ticarette dolara bağımlılığı azaltma yönünde yeni adımlar atmayı yönlendirdi. Rusya'nın Mısır Büyükelçisi Georgi Borisenko konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Moskova ve Kahire Amerikan dolarından uzaklaşmak için karşılıklı ticareti ulusal para birimlerine geçiş konusunda istişarelerde bulunuyor. Rus makam 2022 İslami uyanışından bu yana Moskova ile Kahire arasında karşılıklı ticarette hesapların mutabakatında ulusal para birimlerine geçilmesine ilişkin yoğun müzakerelerin devam ettiğine işaret ederek bunun amacı para birimlerini jeopolitik amaçlar için kullanan batılı ülkelerin kefiliğini önlemektir. Bu durum bu baskılara karşı bize yardımcı olacaktır, dedi. Mısır'ın Şarkiye vilayetinin eski valisi Rıza Abdüsselam, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mısır lirası ile yapılan işlemi kabul ettiğine işaret ederek, şimdi Mısır'ın Rusya ile ticareti doları ortadan kaldırmak için müzakerelere başladığını, bundan böyle Mısırlı ithalatçıların Rusya'dan yaptığı işlemlerin lira ödeyerek yapılabileceğini söyledi. Doğal olarak dolar Amerikan egemenliğinin bir aracıdır ve Rusya ile Mısır'ın yaptıkları dolara darbe olarak kabul edilebilir. Ticari işlemlerde dolar dışındaki para birimlerinin kullanılması konusu uzun süredir Rusya tarafından gündeme getirilmekte ve son yıllarda bu ülke farklı ülkelerle yaptığı ticari işlemlerde döviz portföyünün bir kısmını başka para birimleriyle değiştirmeye çalışmaktadır. Aslında bu politika benimsenmiştir. Çünkü son yıllarda Amerika ve bu ülkenin batılı müttefikleri doları kullanarak farklı ülkeler üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı artırmaya çalışmış ve bu ülkelere ağır parasal ve bankacılık yaptırımları uygulamıştır. Venezuela gibi Rusya, İran ve diğer bazı ülkeler de Amerika'ya boyun eğmek istemeyen ülkeler ağır Amerikan yaptırımlarına maruz kalmıştır. Bu bağlamda özellikle de son 10 yılda Amerika'nın cezalandırıcı politikalarına ve de ülkenin diğer ülkelere yönelik yaptırımlara karşı koymak amacıyla çeşitli ülkelerin döviz sepetlerindeki doların kaldırması veya oranın düşürmesi ciddi bir sorun haline gelmiştir. Birçok ülkenin hedefi de bu yönde adım atmak olmuştur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Amerika'nın doları siyasi ve ekonomik savaşın bir ifadesi olarak kullanmasının uluslararası para rezervi birimi konumuna zarar verdiği konusunda uyardı. Putin, uluslararası kuruluşların tahminlerine göre Amerika'nın müttefikleri de dahil olmak üzere birçok ülkede rezerv para birimi olarak dolara olan talebin azaldığına işaret etti. Bu alanda uzman olan Amerikalı Paul Craig Roberts, Washington'un mal varlıklarına el koyma ve yaptırım uygulamaya dayalı mali politikasının doların konumunu yerle bir ettiğini işaret ederek şunları kaydetti. Şu anda birçok ülke ulusal para birimlerini kullanıyor. Uluslararası ticarette Amerika'dan gelebilecek olası tehditlerle karşı karşıya kalmama arzularını dile getirmektedirler. Bu sorun Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra daha ciddi hale geldi. Rusya'nın ticaret ve enerji mübadelesinin Amerika ve batılı ülkeler tarafından engellenmesi, Rusya ve ortakları için en önemli uluslararası para birimi olan doların yerini değiştirme politikasının daha ciddi bir sorun haline gelmesine neden olmuştur. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, uluslararası ticarette doların başka bir para birimiyle değiştirmesi talebini açıklarken şunları söyledi. 2023 yılında doların dünya ekonomisinden silinmesine tanık oluyoruz. Amerika'nın yaptırımları uluslararası yasaların ihlalidir ve biz her zaman doların hakimiyetinden endişe duyduk. Diğer seçeneklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Görünen o ki Amerika yaptırımları ve Washington politikalarına tabi olmayan ülkelere yönelik baskıların ardından dolara olan güven azalıyor. Bu bağlamda Rusya gibi birçok ülke finansal işlemlerinde dolar kullanımına son vermeye çalışıyor. Bu hasmane politika devam ederse dolar ciddi anlamda kredibilitesini kaybedecektir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Fransa'dan Macron'a karşı milyonluk gösterilerin düzenlenmesi etrafında. 1 milyona yakın Fransız vatandaşı Macron hükümetine karşı gösteri düzenledi. Protestocular Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkedeki emeklilik sisteminde reform planlarına karşı ülke çapındaki gösterilerin 4. turunu gerçekleştirirken Paris halkının protestolarını bastırmak için Fransız güvenlik güçleri ve polisinin yoğun varlığı dikkat çekti. Cumartesi günü Fransız polisi ülke genelindeki göstericilerle karşı karşıya geldi. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Paris, Nice, Marsilya, Toulouse, Nantes ve diğer şehirlerde 960 binden fazla insan gösteri yaptı. Protestocular baskılarının sürmesiyle Macron hükümetinin emeklilik yasası reformundan geri adım atmak zorunda kalacağını umarken protestocuların bir sonraki mitinginin 16 Şubat'ta yapılmasının planlanacağını da belirttiler. Fransa'nın başkentinde protestoların geçen ay başlamasından bu yana emeklilik yasasında yapılan değişikliklere karşı Paris'te düzenlenen en büyük gösteri olan bu gösteriye yaklaşık 100 bin Fransız vatandaşı katıldı. Bazı bölgelerde gösterilere şiddet de eşlik etti. Bundan önce 7 Şubat'ta emeklilik yasasında yapılan değişikliği protesto etmek için 3. ulusal gösteri düzenlendi. Fransız yeşil siyasetçilerinden ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur adaylarından Yannick Jadot attığı tweette milyonların katıldığı gösteriyi emeklilik reformlarına karşı seferberliğin büyük bir başarısı olarak nitelendirdi ve şunları yazdı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu haksız projeye karşı Fransızların yaygın muhalefetiyle yüzleşmeli. Sesini duymalı ve bu kararına son vermeli. Fransa Başbakanı Elizabeth Borne, Macron hükümetinin 2023'te onaylamayı planladığı tartışmalı emeklilik yasası reform taslağını tanıtmıştı. Bu reformlara dayanarak Fransız hükümeti bu ülkedeki emeklilik yaşını bu Eylül ayından itibaren yılda 3 ay kademeli olarak artıracak. Böylece 2030 yılına kadar Fransa'da emeklilik yaşı 64'e ulaşacak. Fransız hükümeti tarafından bu kararın açıklanmasından bu yana bunu protesto etmek için 2 ulusal grev düzenlendi. Ayrıca şimdiye kadar birkaç büyük gösteri de düzenlendi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilişkilendirilen emeklilik yasasında değişiklik planı 2019 yılında da gündeme getirilmiş, aynı zamanda Fransızlar tarafından yaygın protestolarla karşılanmıştır. Bu plan bu kez çoğu Avrupa ülkesi gibi Fransa'nın da Ukrayna'daki savaşın neden olduğu enflasyon ve hızla yükselen gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya olduğu bir durumda uygulandı. Macron inatla bu reformları gerekli ve adil bulsa da muhalifleri mevcut durumdan onları sorumsuzca buluyor. Fransız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce defalarca Macron hükümetinin emeklilik yasasını değiştirme ve bu 2 yıllık uzatma planına karşı olduklarını açıklayan işçi sendikaları bu yasa konusu hakkındaki tartışmalar ve resmi sunumu daha ciddi hale geldikçe kitlesel bir kampanya planladılar. Gösteri ve grev programı bile hazırlayıp hayata geçirdiler. Fransa Çalışma Bakanlığı'na göre emeklilik yaşının 64'e çıkarılması 2027 yılına kadar emeklilik sisteminin gelirinde ve dengesinde 17 milyar 700 milyon euroluk bir artışa yol açacaktır. Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'a göre gerekli ve adil bir konu yaşanmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Behman 1401, Hicri Kameri 22 Recep 1444 ve Miladi 13 Şubat 2022 Pazartesi. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Behman 1366'da... ...önde gelen alim ve mücahit Ayetullah Şeyh Salman Hakkani vefat etti. Hicri Şemsi 1293'te Irak'ın güneyindeki kentlerin birinde dünyaya gelen... ...Ayetullah Şeyh Salman Hakkani... ...çocukluk döneminden sonra 13 yaşında dini ilimlerde tahsil için... ...Kutsal Necef-i Eşref'e hicret etti. Aynı zamanda sosyal faaliyetlere katılmayı da... İhmal etmedi. Sosyal, siyasi ve edebi derneklere katıldı. Ayetullah Hakkani, 43 yaşında Hürremşehir alimlerinden olan babasının vefatından sonra bu kente yerleşti ve Hürremşehir'de yaşadığı 30 yıl boyunca halk için bir hidayet kaynağı ve değerli bir şahsiyet oldu. İran'a karşı dayatılan zorunlu savaşın başlaması ardından Ayetullah Şeyh Salman Hakkani'nin evi mülteci insanların sığınma mekanı oldu. Ta ki Havan topuna hedef oldu ve böylece burayı terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Ayetullah Hakkani'nin evi ve kütüphanesi tahrip oldu ve yağmalandı ve sonuçta kuma gitti. Nihayet Ayetullah Şeyh Salman Hakkani Hicri Şemsi 1366'da 76 yaşında Kum kentinde vefat etti. ...198 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Recep 1246'da Müslüman alim ve hekim Ahund Nuri lakaplı Molla Ali bin Cemşit vefat etti. Ders vermenin yanında geniş araştırmalarda bulunan Nuri, hikmet dalında zirveye ulaştı. Molla Ali Nuri çeşitli eserler kaleme aldı ki bunlardan Havaşi Esfar adlı kitabına değinebiliriz. ...216 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Recep 1228'de önde gelen fakih Şeyh Cafer Kaşiful Gıta vefat etti. Hicri Kameri 1154'te Necef-i Eşref'te dünyaya gelen Kaşiful Gıta çocukken dini ilimlere ilgi duydu. Başlangıçta babasından dersler alan Kaşiful Gıta ardından Şeyh Muhammed Mehdi Fotoni, Muhammed Bagır Vahid Behbani ve Seyyid Mehdi Bahrul Ulum gibi alimlerden dersler aldı. ...140 yıl önce bugün 13 Şubat 1883'te Alman besteci ve müzisyen Richard Wagner 70 yaşında öldü. Wagner 1813'te dünyaya gelmesinden birkaç ay sonra babasını kaybetti. Müziğe büyük ilgi duyan Wagner, gençliğinden itibaren opera yazarlığı yapıp, müzik besteleyerek birçok eser kendisinden geriye bıraktı. Wagner, 1850'lerin sonlarında Almanya'daki siyasi çalkantılar sırasında da devrimcilerin saflarına katıldı ve onların yenilgisi sonucunda 13 yıllığına Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. ...120 yıl önce bugün 13 Şubat 1903'te ünlü Fransız yazar Georges Simenon, Belçika'nın Liège şehrinde dünyaya geldi. Simenon'un öyküleri entrikaların yanı sıra ayrıntılı psikolojik analizlere sahip ve dünyanın en çok okunan, çoğu dile çevrilen ve çoğu filmlere ve dizilere uyarlanan suç eserleri arasında yer alıyor. Georges Simenon 1989'da 86 yaşında hayata veda etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınına öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yüzyılın felaketinin ardından 7'den 70'e herkes tek yürek oldu. Eşi görülmemiş dayanışma.
Karar.
Davutoğlu, AFAD'ın yönetim kadrosuna yetersiz kişiler getirildi.
Yeni Asya.
Deprem için çığlık atma aşamasındayız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Doster, 11 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde Depremin Gösterdikleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Millet olarak yastayız. Acımız çok büyük. Geçmişte yaşadığımız depremlerden ders almadığımız için kahroluyoruz. Akılla değil, duyguyla, bilimle değil, cehaletle, bilinçle değil, hurafe ve ön yargıyla, yasayla değil, kısa vadeli çıkarla, planlamayla değil, günü kurtaran tercihlerle davranmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Haklının değil, güçlünün yanında olmayı, aklımıza sesleneni değil, duygularımıza hitap edeni yeğlediğimiz için başımıza geliyor bunlar. Toplumsal hafızamız zayıf doğal afetler karşısında. Sorumluları ve suçluları çabuk unutuyoruz. Hatırlamıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Sayısız imar raflarının yanında imar planı yapma yetkisi olan kurum sayısının çokluğu, bu konudaki disiplini ortadan kaldırdığı gibi belediye meclislerinde imar plan tadilatı söz konusu olunca farklı partilerin hemen uzlaşmaları, siyasetçinin karakterini ve siyasetin finansmanının nerelerden geldiğini gösteriyor. Asla konut fabrika yapılmaması gereken ovalara, zeytinliklere, tarım arazilerine, yeşil alanlara, dere yataklarına inşaat yapmak hem verimli tarım arazilerinin, yeşil alanların, su kaynaklarının azalmasına sebep oluyor, hem depreme dayanıklı olmayan yapılar ortaya çıkarıyor. Kural tanımamazlıkta ısrar ediyoruz, ders almıyoruz. Cehalet, bağnazlık, kötülük üçlüsü, örgütlü ve kurumsal, birbirini besliyor, birbirinden besleniyor. Gelişmiş toplumlar ve bireyler başkalarının başına gelenlerden ders alırken, daha az gelişmiş olanlar kendi yaşadıklarından ders çıkarırken, gelişmemiş olanlar ne başkalarının yaşadıklarından ne de kendi yaşadıklarından ders alabiliyorlar. Üzülüyoruz. Genel başkanın gözüne girmek isteyen şirret siyasetçi, müptezel yönetici, din ticari yorumcu depremden siyasi fayda elde etmek için çırpınıyor. Depremzedeler için canla başla yardım toplayan sanatçılara, deprem bölgesinden gelişmeleri aktaran gazetecilere, gerçekleri söyleyen bilim insanlarına sövüyor, hakaret ediyor, tiksiniyoruz. Sıradan yurttaşlarımız, eli nasırlı emekçilerimiz, yoksul öğrencilerimiz depremzedelere yardım yollamak için seferber oluyorlar. Boğazlarından kestikleriyle, haçlıklarından biriktirdikleriyle yardım malzemesi alıp deprem bölgesine yolluyorlar. Gençler, gönüllüler canla başla çalışıyor. İnsanlık sınavından pek iyiyle geçiyorlar. Asalet, fazilet, feraset, basiret, gayret, cesaret timsali olarak öne çıkıyorlar.
Akif Beki, 11 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde enkaz raporunun altında kalan mazeretler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu büyüklükte 7.7 ile 10 ili vuran depreme dünyanın hiçbir devleti yetişemez. Japonya'nın 9'luk depremi, yaşadığımızın yanında sinek vızıltısı. Görülmemiş bir felaket, altında nasıl kalkılsın da, 3 ay önce tek ilçede 5.9'luk Düzce depreminde altında kalkılıp kalkılamadığını da biliyoruz. AFAD'ın kendi raporu çıktı. Afet yönetiminin resmi karnesidir. Yine sınıfta kalınmış diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Düzce'de nasıl hazırlıksız yakalandıklarını, sahada niye organize olamadıklarını, afet nakliye grubunun dahi deprem bölgesine 2 gün sonra girebildiğini, mühendislerle afet uzmanları yerine imamlarla öğretmenlerden ekip kurmak zorunda kaldıklarını, kimi görevlerde ekipteki 5 kişiden ancak birinin alanında uzman olduğunu, il ve ilçe birimleriyle koordinasyonun sağlanamadığını, arama kurtarmayla yardım dağıtımının hızlı ve doğru yönlendirilemediğini AFAD anlatıyor. 10 ilde afet olunca böyle de. Tek ilçeye müdahaledeki yetersizliklerin, koordinasyon bozukluklarının, gecikmelerin mazereti ne? Belgesi mi olur? Var. Sistem işlememiş. Planlama bir ilçe depreminde dahi çökmüş. Afet yönetimiyle ilgili eksiğini, gediğini tespit edip düzeltmemeyi bu sefer ölçeği çok daha büyük diye mazur mu görelim? Bir enkaz raporunun altında kaldı o mazeret. Fakat bizde mazeret bitmez. Çılgın komplo teorileri ne güne duruyor? Yetki paylaşımında kıskanç davranan muhalefeti yanına dahi yaklaştırmayan, güçlerine ortak istemeyen iktidar propagandistlerinin sorumluluğa gelince yaptığına bakın. Birçok ortakla paylaşabiliyorlar sorumluluğu. Tokmak kendi ellerinde durduğu müddetçe davul kimlerin boynu asılırsa asılsın hiç umurlarında değil. Zurnanın da zırvanın da zırt dediği yer burası. Oy kaybından çok can kaybından korktukları karşıdan belli oluyor mu? İyi bakın. Sonraki kirişe mazeretleri. Elazığ depreminde yazdığım şekliyle şöyle sıralanıyor. Binalar mı depreme dayanıksız? Bakıyorsunuz yıkılanlar hep 99 öncesine ait. O çürüklerden eski vesayetçi zihniyet sorumlu, yenisi değil. Kıyılar mı orman katliamı yapmak suretiyle yağmalanmış? Ah şu para yok mu para? Nelere kadir? Deprem toplanma alanları mı imara açılmış? Şehre ihanet mi edilmiş? İstanbul talana uğrayıp betonlaşmış mı? Hep aç gözlü müteahhitler yüzünden... Yediler imar yolsuzluğuna doymadılar. Kim, niye izin verdiyse. Velhasıl alınmayan tedbirden, geciken yardımdan, ihmal ve kusurdan herkes sorumlu. Dış güçler dahil. Hele muhalefet belediyeleri 1 numaralı sanık. Ödevlerini yapmadıkları için yıkılan her binanın altında onlar da kalır. Bir tek iktidar sorumlu tutulamaz. Sistem imar affına müsait. Vatandaştan vergi ve yardımla belediyelerden yetki toplamaya müsait. Depremzedeleri koruyamazken gerçek sorumluları saklayıp korumaya da müsait. Ancak hesabını iktidardan sormaya müsait değil. O kadarına izin vermiyor. İhanet suçuna girer.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 11 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde tek kişilik rejimin çöküşü başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yine Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla diye depremde yardımların yerine ulaşması gecikti. Şehirlerin girişlerinde kilometrelerce yığılan gıdadan çadıra her türlü yiyecek ve giyecek malzemesini taşıyan yüzlerce tırın, kamyonun talimat bekliyoruz diye beklettirilmesi tek kişilik çöküşünü bir defa daha ortaya çıkardı. sırf muhalefetin ve sivil toplumun arama kurtarma ekiplerinin faaliyetleri ve yardımları görülmesin diye gıda, su, çadır, giyecek ve her türlü yardım malzemesi taşıyan araçların engellenmesi felakette siyaset faciasını su yüzüne çıkarıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
O denli ki muhalefete mensup belediyelerin yaptıkları yardım kolileri üzerine afat etiketleri yapıştırıldıkları, muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının iktidar cephesince partizanca muamelelere karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor. Bütün bunlar baskı altındaki devlet kurumlarının depreme müdahale ve yardımları ulaştırmak için bile izin almadan harekete geçemedikleri vahametini gösteriyor. Ve bütün bu tespitler hala şov peşinde koşan iktidardakilerin yine manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla milleti yanıltmaya yeltendiklerini ele veriyor. Yazık. Bir diğer vahamet, depremin üçüncü gününde tam da göçük altındaki insanların yerlerini bildirdikleri arama kurtarma ve sivil yardım gruplarının koordinasyon için aralarında internet üzerinde irtibat kurdukları tweetlerin engellenmesi, internet bağlantısının kesilmesi, sosyal medya mecralarının kısıtlanması, telefonların sınırlandırılması. Her ne kadar depremzedelerden ve kamuoyundan verilen büyük tepkiler üzerine 9,5 saat sonra kaldırılsa da arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri kurtarmaya çalıştığı ve enkaz altındaki depremzedelerin yerlerini ve yardım çağrılarını ilettiği tweetlerle can kurtarmaya çalışıldığı sırada bizzat iktidarca konulan iletişim engeli pes dedirtti. Bu vaziyet, siyasi iktidarın nice canlara mal olan beceriksizliğinin ve başarısızlığının bilinmemesi, politik hesabıyla nedenle insafsızlığa tevessül edebildiğini yeniden tescil ettirdi. Kısacası moloz yığınları altında kalan insanların yardım çağrılarını yaptıkları kanalların kapatmaya kadar varan vicdansızlık, çirkin siyasetin çehresini bir defa daha sırıttı. Bu depremle birlikte ortaya çıkan mekanizmalar ve ilişkiler meselenin sandığımızdan daha vahim olduğunu ortaya çıkardı. Çok basit ama bir o kadar da acı olan şu: Türkiye yönetilemiyor ve yönetemeyen, yönetmesi mümkün olmayan bir mekanizmanın yönetiyormuş gibi yapması binlerce cana mal oluyor. Eğer bugün birileri fiyakası bozulmasın diye söylenmesi gerekenlerin milli birlik ve beraberlik nutuklarının altında ezilmesine göz yumarsak, bugün susarsak bu çarpık mekanizma yüzünden yüzlerce insanın ebediyen susmasına ortak olmuş olacağız.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'ye kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın Batı Asya'daki düşüşü. Sebepler ve sonuçlar.
Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'ın adıyla muhterem dinleyiciler, Batı Asya'da Amerika'nın düşüşü sebep ve sonuçları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Batı liberalizm düzeninin düşüşte oluşu hali hazırda uluslararası düzende var olan bir gerçektir. Amerika da bu düzenin rehberi olarak zorluğa düşmüştür. İktisadi, siyasi, kültürel ve ideolojik gücü de batmaya yüz tutmuştur. Amerika Birleşik Devletleri şahitlere, yaşanılan olaylara, siyasi şahısların itiraflarına, düşünce merkezlerinin, araştırmalarının sonuçlarına göre karmaşık sonuçlarla uğraşmaktadır. Farklı boyutlarda dünyadaki iktidarını kaybetmesi de aşikardır. Bu 12 bölümlük program dizisinde siz değerli dinleyicilerimize bu küresel hegemonyanın Batı Asya'daki düşüşünün gerçeklerinden söz edeceğiz.
Geçen bölümde Amerika'nın Batı Asya'daki gücünün azalmasına neden olan noktalara değindik. Önceki konunun devamında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki müttefikleriyle iki taraflı askeri anlaşmalarının azalması ile Amerika askeri gücündeki düşüş ve Amerika'nın himayesindeki Suudi ihtilafın bozulması konularını ele alacağız.
Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş döneminden bu yana istediği hegemonik düzene ulaşabilmek adına dünyanın tüm bölgelerinde, özellikle de Batı Asya bölgesinde fazlaca harcamalar yapmaktadır. Washington hala kendi çıkarları ve güvenliği doğrultusunda istediğine ulaşabilmek için doğrudan askeri müdahaleler yapmaktadır. Vietnam Savaşı, Fars Körfezi Savaşı, 1991'de Irak'a askeri saldırı, Afganistan ve Irak'a 2001 ve 2003 yıllarında yaptığı saldırılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı doğrudan askeri müdahalelere örnek olarak gösterilebilir. Ama George W. Bush'un ardından 2008'de Barack Obama'nın Amerika Cumhurbaşkanı seçilmesiyle askeri strateji olarak doğrudan müdahale stratejisinin yerine kenardan dengeleme stratejisi, yani offshore balancing yolu izlenmiştir.
Amerika'nın önemli siyaset bilimi hocalarından olan Stephen Walt ve John Mearsheimer, saygın dergilerden biri olan Foreign Policy'de 2016 yılının Temmuz ayında yayınladıkları ortak makalede şunu tavsiye etmişlerdir. Amerika'nın dış politikada izlemesi gereken en iyi strateji, uzaktan dengeleme, kılavuzluğu yapmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği Batı yarım küreye hakimiyet olmalıdır ve zaruri olmayan dünya bölgelerinin işlerine karışmaktan kaçınılmalıdır. Mearsheimer ve Walt açıkça, eğer Amerika'nın bir savaşa katılması gerekirse, en iyi ihtimalle savaşa en son katılan olması gerektiğini belirtmişlerdir. Diğer bir ifadeyle, Amerika savaşları bitiren tarafı olmalıdır, başlatan değil. Böylelikle Amerika'nın bölgelerdeki yerel oyunculara en fazla harcama ve hasar alımı ile savaşlara tahammül etmek zorundadır. Amerika ise en az harcama ve sorun ile ayrıca dengelemeyi sağlaması ile milletinin kurtarıcı sürürüne de bürünecektir.
Walt ve Mershmeyer'in teorisinden vardığımız sonuç, Barack Obama ve Trump'ın sürekli dile getirdiği şeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Asya'nın güvenliği için para harcamasının yerine bölgenin ülkeleri harcanacak parayı temin etsinler, Amerika yalnızca onu yönetsin. Donald Trump seçim tartışmaları döneminde açıkça şunu istediğini belirtmişti. Amerika'nın Arap müttefikleri bölgenin güvenliğini sağlamak için sorumlu olsunlar ve bütün harcamalar onlar tarafından yapılsın. Trump'a göre Amerika, dostları ve düşmanları tarafından rehin alınmış durumdadır. Müttefikleri ise Amerika'nın cömertliğini suistifade etmiştir ve bedava sırtından geçinmektedir. Trump'ın söylediğine göre şimdi Amerika'nın zamanıdır. Amerika geri çekilecek ve diğerleri para harcayacaktır.
Trump'ın ardından Joe Biden, Birleşik Devletler'in ordusunun Batı Asya'daki yeni değişimlerini ve varlığını azaltma girişimlerini başlattı. Bu hareketin başlaması, zamanın Birleşik Devletler Savunma Bakanı olan Lloyd Austin ile Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman'ın 2 Ocak 2021'deki telefon görüşmesinde Amerika'nın bazı Batı Asya ülkelerindeki anlaşmalarını azaltmaya yönelik konuşmalarından ardından oldu. Amerika askeri güçlerinin bölgedeki varlığının azalması, Batı Asya'daki hegemonyasının azalmasının başlangıcı olarak görebiliriz.
Tahran Radyosu.
Programın devamında Amerika ordusunun bölgenin işlerine nasıl karıştığını, Amerika ve müttefiklerinin bozguna uğramasını, Amerika'nın dünyadaki itibarının nasıl zarara uğradığını ve genel kitlenin nasıl Washington'ın Batı Asya'daki savaş cinayetlerinin farkına vardığını konuşacağız.
Suudi Arabistan önderliğindeki Arap ülkelerinin itilafı ile Yemen'e taciz eden savaşın başlamasının üzerinden 7 yıl geçti. Bu savaş nedeniyle sayısız sivil öldürüldü ve milyonlarca kişi abluka nedeniyle kuraklık ve hastalığa maruz bırakıldı. Bu savaş 2022 yılının Mart ayındaki ateşkese kadar soluksuzca devam etti. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman Riyad'ın Yemen'deki olaylara müdahalesiyle halk hareketi olan Ensarullah'ı Yemen'de devre dışı bırakmayı umut ediyordu.
Ensarullah Halk Hareketi'nin güçlenmesi ve Suudi Arabistan himayetindeki istifa eden Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin yetkilerinin sonlanmasıyla bu ülke Suudi İtilafı'nı kurmasıyla ve Birleşik Devletler'in de korumasıyla Yemen'de savaşı başlattı. Ama 26 Mart 2015'teki olaylardan beri Yemen halkının ve Ensarullah Halk Hareketi'nin Yemen'de sürekli direniş ve savaşta kazanım halinde oldukları çok çabuk aşikar oldu. 6 yılın ardından ateşkesin kabulü, Abdurrabbuh Mansur Hadi'nin iktidardan çekilmesi ve Cumhuri Yönetim Şurası'nın kurulmasıyla Suudi Arabistan resmen Yemen'deki siyasetinin başarısızlığını kabul etmek zorundaydı. Birleşmiş Milletler verilerine göre şimdiye kadar savaşta 230 binden fazla kişi vefat etti. Milyonlarca kişi açlığa, hastalığa maruz kaldı ya da evlerini, şehirlerini terk etmek zorunda bırakıldı.
Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşının asli savunucularından biri olan Amerika Birleşik Devletleri, halihazırda rezil edici savaşın yankıları nedeniyle Amerika'nın insan hakları şuaları karşısında Suudi Arabistan'dan desteğini azaltmaya çalışmaktadır. Amerika Cumhurbaşkanı Joe Biden, devletinin dış politikada Yemen Savaşı ile ilgili olan siyasetinin savaşı bitirmek olduğunu iddia etti. Ama bunun yanında Suudi Arabistan'ın İran destekli kuvvetlere Ensarullah hareketine karşı kendi toprak bütünlüğünü koruması nedeniyle yardım edeceğini de ekledi. Biden, Yemen Savaşı'nı stratejik bir facia olarak adlandırmaktadır. Amerika, hücum operasyonlarını Suudi-Amerikan itilafı desteklemesiyle Yemen'deki silah satışının sona erdiğini iddia etmektedir.
Biden'ın Yemen'deki savaşın durdurulması ile ilgili iddiası, Arabistan'ın Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olduğu bir dönemde Yemen'e acımasız saldırılar gerçekleştirdiği bir dönemde dikkat çekiyor. Ardından mazlum Yemen halkına insaniyet dışı saldırıları başladı. Burada şöyle bir soru akla gelmektedir. Joe Biden neden 2015 yılında Barack Obama'nın yardımcısı iken Suudi Arabistan'ın sivillerin aleyhindeki saldırılarına karşı çıkmadı? Ve neden Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı olduktan sonra dostça insan haklarını savunmayı bahane ederek Arabistan'a silah satışından vazgeçti? Çok açıktır ki Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Batı Asya ülkelerine doğrudan müdahale edecek gücü yoktur. Kendi sorumluluklarını bölgedeki diğer ülkelere yüklemeye çalışmaktadır.
Söylenenlerin ardından eklemeliyiz ki Suudi itilafı siyasetine Yemen'de başarısızlığa uğraması Amerika'nın bölgedeki gücünün azalmasının somut bir göstergesidir. Amerika dünyanın en güçlü askeri sistemine sahip olduğunu iddia etmektedir ama Amerika askeri sisteminin dış siyasetteki hedeflerini gerçekleştirme ve güvenlik konuları açısından son 10 yıllarda özellikle de Batı Asya'da düşüşte olduğunu görmekteyiz.
Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Gelecek bölümde Amerika düzeninin Batı Asya'daki düşüşünün başka bir deliline değineceğiz.
Programımızın sonunda www.parsözü.ir üzerinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
ilahi önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde İslam dinini tanıtırken İslam peygamberinin en önemli mirası olan bu ilahi din hakkında bazı konulardan söz ettik. Şimdi ise sohbetimizin devamında Allah Resulü'nün en değerli miraslarından biri olan ve o Hazretin nübüvvetinin en büyük belgesi sayılan Kur'an-ı Kerim'den söz etmek istiyoruz sizlere.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanları Hakk'a doğru hidayete erdirmek amacıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edilen semavi kitaptır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin mucizesidir. Bu ilahi kitap 23 yıllık bir süre çerçevesinde ve vahiy yoluyla tedrici bir şekilde Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini halka tilavet eder ve ayetlerin cazibesi insanları İslam dinine iman etmeye yöneltirdi.
İslam peygamberinin ifade ettiği üzere Kur'an-ı Kerim'in derin zahiri ve batını vardır ve bu özellikleriyle oldukça etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları içerik itibariyle müşrikleri iman, ahlak ve salih amele davet eder ve zahirde de ayetlerin güzelliği, ahengi ve coşturucu ifadeleri ve güçlü edebiyatı ve akıcılığı mesajlarının cazibesini artırırdı. O dönemde usta şairlerden biri olan Sevid bin Samet, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'in nüfuzuna bir çare bulma çabalarına şöyle karşılık veriyordu. Muhammed ne bir sihirbaz, ne bir şair ve ne bir kahindir. Allah'a ant olsun, onun kelamının has bir tadı vardır. Kelamının kökleri bereketli ve dalları da bol meyvelidir ve onun kelamından daha üstün bir kelam yoktur.
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kadar caziptir ki Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve diğer müşrikler geceleri Allah Resulü'nün evinin çevresinde saklanarak gizlice o Hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor ve ayetlerin güzel ibareleri ve Resulullah'ın tilavetinden büyük zevk alıyorlardı. Fakat bu cahiller büyük bir bağnazlıkla ve Kur'an-ı Kerim muhtevasını benimsemeden başkalarını ayetlerin tilavetini dinlemekten men ediyordu. Çünkü etkilenmelerinden korkuyorlardı. Kur'an-ı Kerim yapıcı öğretileriyle Müslümanların düşüncelerini geliştirmekte etkili oluyor ve insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri böylece insanları daha fazla düşünmeye ve daha fazla öğrenmeye yönelterek cahilliği ve bilgisizliği tenkit ediyordu. Kur'an-ı Kerim cahil insanları sağır ve dilsiz ve hayvanlardan farklı olmayan mahluklar niteliyordu.
Thank you.
Kur'an-ı Kerim'de ilim, hikmet, marifet, basiret, akıl, düşünce ve şuur gibi sözcükler birçok kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah tüm insanlardan onlara sunduğu akıl nimetinden azami derecede yararlanmayı ve körü körüne taklit etmekten sakınmayı istemiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi ayetleri okuyan fakat üzerinde derinlemesini düşünmeyen insanları da serzeniş ediyor ve neden bunu yapmadıklarını ve akıllarına kilit vurulmuş gibi davranmalarını sorguluyor. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim tavsiyeleri ilim ve düşüncenin halk arasındaki değerini daha da yüceltti ve sonuçta İslami toplum bilim ve düşünceye yöneldi. O dönemde insanlar Kur'an-ı Kerim'in sadece kutsal ahlaki ve manevi bir kitap olmadığını ve yüce bir yaşam için program sunduğunu da anladı.
Genelde her insan yaşamında saadet ve mutluluğa kavuşmayı ve arzularının ve ülkülerinin zirvesine tırmanmayı arzu eder. Kuşkusuz saadet ve kemale ermek için plan yapmak gerekir. Bu plan güçlü ilkelere ve mantığa dayalı olduğu gibi akli destekten de yararlanmalıdır. Yaşam için en ilkeli programlar ise nitelik ve yapı itibariyle en sağlam olan programlardır. Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap olarak insan ve dünyanın İslam'ın tevhid düşüncesi temelinde güdümlü olduklarını beyan ediyor ve beşeri camia için en yüce hedefleri belirleyerek saadet ve mutluluğa kavuşmalarını amaçlıyor. Gerçekte Kur'an-ı Kerim yaşam manifestosu olarak insanlara tüm alanlarda en ilkeli ve en mantıklı programı sunar ve kesin bir ifade ile şöyle buyurur: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Ve yine Nahl suresinde şöyle buyrulur: "Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik."
Tahran Radyosu.
Beşeri akıl ve düşüncenin ürünü olan kanunlar ve programlar, insanoğlunun sahip olduğu ilim ve bilimin kısıtlı olması ve yaşamı boyunca karşılaştığı eksiklikler ve inişli çıkışlı süreçler yüzünden sürekli değişir. Bu yüzden bu kanunlar ve programlar bir yandan sürdürülebilir olmadığı gibi, öbür yandan da beşeri camianın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yer alan kanunlar ve hükümler ilahi sonsuz ve mutlak ilim ve hikmetin ürünü olduğundan ve Yüce Allah insanların tüm ihtiyaçlarını tam olarak bildiğinden beşeri toplumun saadete nail olabilmesi için en mükemmel ve en sürdürülebilir kanunlar ve hükümler ve programlardır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kusur ve eksiklik olmadığını göstermek için tüm düşünürleri ve bilginleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve surelere benzer bir örnek getirmeye davet ederek şöyle buyuruyor: "Eğer kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın."
Bugün Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlerin üzerinden yaklaşık 15 asır geçtiği bir sırada hiçbir düşünür, filozof, bilgin, fakih ve hiçbir bilimsel ve akademik kurum veya kuruluş Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına karşılık veremedi. Bu durum hem Kur'an-ı Kerim'in ilahi asaletini gösterir hem de bu kitapta yer alan ayetlerin hiçbir insanın düşüncesinin ürünü olamayacağını ispat eder. Nitekim Allah Resulü de bu kitabın ilahi vahiden başka bir şey olmadığını buyurur. Buna göre ve kesin bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği içinde hiçbir tahrif gerçekleşmediğinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira Allah-u Teala bu kitabı korumayı güvence altına almıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz Kur'an-ı Kerim'i nazil ettik ve kesinlikle de onu koruyacağız."
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olduğunu buyuruyor ki bu da bu semavi kitabın özellikleri arasında en önemli özelliği sayılır. Allah Teala insanları hidayete erdirmek üzere birçok peygamber göndermiştir ki bu peygamberlerin bazıları mucizeleri ve diğer bazılarının mucizelerin yanı sıra kitap olmuştur. Kitap sahibi olan peygamberler ilahi hidayet hükümlerine de sahipti ve kitapları da ilahi hükümleri beyan etmek ve halkı hidayete erdirmek üzere getirilen kitaplardı. Fakat bu kitapların mucize boyutu söz konusu değildi ve aralarında bir tek Kur'an-ı Kerim mucize ve hidayet özelliklerini bir arada taşıyordu. Nitekim Bakara suresinin başında da bu kitabın muttaki insanları hidayete erdiren kitap olduğu ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim mesajları ve öğretileri tüm insanları hiçbir kısıtlama gözetmeksizin kapsayan tek semavi kitaptır. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşunun sırrı da hiçbir çağa ve hiçbir zaman dilimine özel olmamasında yatmaktadır. Nitekim zaman ve mekan kavramları veya kör bağnazlıklar hiçbir zaman bu ilahi kitabın asaletini etkileyemedi. Yüce Allah, İslam peygamberinin bu ebedi mucizesini insanları karanlıktan ve cahillikten, zulüm ve adaletsizlik karanlığından kurtararak aydınlığa kavuşturan kitap olarak tanımlıyor.
İngiliz bilgin John Dion Port, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim katında Taksir Özrü adlı kitabında şöyle yazıyor: "Kur'an-ı Kerim doğum anından ölüm anına ve yeniden yaşam ve uhrevi kurtuluşa kadar en güzel ve en iyi ve en tatlı ibareleri gündeme getiriyor ve tüm medeni, askeri, yargı, ceza, ruhsal, ahlaki, edebi ve talim ve terbiye hükümlerini içeriyor." Alman şair Goethe de şöyle diyor: "Bizim papazlarımız uzun yıllar bizleri mukaddes Kur'an-ı Kerim hakikatini ve getireninin azametini idrak etmekten uzak tuttu. Ancak her ne kadar ilim ve bilim yolunda ilerler ve bağnazlık perdelerini aralarsak, Kur'an-ı Kerim'in tümünü içerdiği İslam'ın yapıcı öğretilerinin azameti bizi derin bir hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor ve bugün artık bu anlatılmaz kitabın beşeri alemi kendine çekmesi ve çağımızın ilim ve bilimi üzerinde derin tesirini göstermesi ve cihan şumul hale gelmesi yakındır."
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sizlere sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıldırımı kutlamalarına halkın geniş ve coşkulu katılımını takdir etti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu yayınladığı bildiride İran milletinin 22 Behmen yürüyüşündeki destansı ve düşmanı kıran varlığını takdirle karşıladı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı Habibullah Seyyari, 22 Behmen yürüyüşünün en büyük mesajı inkılabın halkın kalbinde yer aldığına vurgu yaptı. Mübarek Çelik'in işletme başkan yardımcısı Mübarek Çelik grubunun 134'lük payı ile İran'ın dünyanın çelik üretiminde rekor üreticisi olduğunu söyledi. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı onayıyla Türkiye ve Suriye'ye yapılan yardım uçuşları, seyru sefer ve havaalanı vergilerinden muaf tutuldu. Türkiye Sismoloji Merkezi Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde artçı sarsıntıyı bildirdi. Türkiye'de depremden etkilenen 10 ilde gıda, tıbbi ürünler, tuvalet, çöp toplama ve sağlık tesislere düzenli erişimin olmaması bulaşıcı hastalık riskine neden oldu. Depremin olduğu bölgelerdeki binaların çökme nedeni ve bu afetin ihmalkarları hakkında Türkiye'de adli soruşturma başlatıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı sosyal medya üzerinden Türkiye ile Suriye arasında sınır kapısının açıldığına dair iddiaları yalanlayarak asılsız olarak nitelendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom ile meydana gelen Suriye depreminde hayatını kaybedenlerin durumu hakkında Şam'da görüştü. Uluslararası Kurtarma Komitesi 15 milyon Suriyelinin yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayınında beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Thank you.